Üçüncü kampanyaya kadar vagona giriş yolunu kapayan abisiyle son defa vedalaşınca Anna Arkadyevna'nın aklına gelen ilk düşünce "Allah'a şükür, her şey bitti." demek oldu. Küçük divanının üzerine Annuşka'nın yanına oturdu. Hafif bir ışıkla aydınlatılmış yataklı vagonu inceleyerek düşüncesine devam etti. "Çok şükür, yarın Seryoja'yı ve Alexey Alexandrovich'i göreceğim. İyi ve alışılmış hayatım yine eskisi gibi sürüp gidecek." O gün bütün gün yakasını bırakmayan, aynı hareketli hava içinde memnunluk ve dikkatle yolculuk hazırlığını yaptı. Küçücük, becerikli elleriyle kırmızı yol çantasını açıp kapadı. Oradan bir yastık çıkararak dizleri üzerine koydu. Ayaklarını dikkatle sarıp sarmalayarak rahatça yerleşti. Hasta bir kadın daha şimdiden yatmaya hazırlanıyordu. Başta iki kadın Anna ile konuştular. Şişman bir ihtiyar kadın bacaklarını sarıp sarmaladı ve ısınma düzeni üzerine şikayet yollu bazı düşünceleri ileri sürdü. Anna birkaç sözle kadınlara cevap verdi. Ama bu konuşmadan bir fayda ummadığından Annuşka'dan yol fenerini istedi. Onu koltuğun kenarına iliştirdi ve çantasında bir kağıt keseceği ile bir İngiliz romanı çıkardı. İlkini okuyamadı. Birincisi gidiş geliş buna engel oldu. Sonra tren kalkınca seslere kulak vermemek elinden gelmedi. Daha sonra sol pencereye vuran ve cama yapışan karlar, yanından geçen ve iyice sarılmış olan bir yanı karla örtülü kondüktörün görünüşü, dışarıdaki müthiş tipi üzerine konuşmalar dikkatini dağıtıyordu. Sonra hep aynı şeyler tekrarlandı. Aynı çarpmalarla, aynı sallantılar, pencereye vuran aynı karlar, buhar sıcağından soğuğa, sonra yine soğuktan sıcağa, aynı hızlı geçişler, yarı karanlıkta görülen aynı yüzler, aynı sesler. Nihayet Anna okumaya ve okuduğunu anlamaya başladı. Annuşka eldivenlerinden biri yırtık, kocaman elleriyle kırmızı çantayı dizleri üzerinde tutarak şimdiden uyukluyordu. Anna Arkadyevna okuyor ve okuduğunu anlıyordu. Ne var ki okumak, yani başkalarının hayat yansımalarını izlemek hoşuna gitmiyordu. Kendisinin yaşamaya çok ihtiyacı vardı. Roman kahramanı kadının hastalara baktığını mı okuyordu? Kendisi de bir hastanın odasında yavaşça yürümek istiyordu. Bir parlamento üyesinin nutuk çektiğini mi okuyordu? Kendisi de nutuk çekmek isteğine kapılıyordu. Lady Mary'nin ata binerek sürünün peşinden gittiğini, gelinini kızdırdığını ve herkesi cesaretine hayran kıldığını mı okuyordu? O da bunları yapmak hevesine kapılıyordu. Ama yapılacak bir şey yoktu. O da küçücük elleriyle perdahlı kağıt keseceğiyle oynayarak kendini okumaya veriyordu. Roman kahramanı artık kendi İngiliz mutluluğunun en yüksek düzeyine eriyor. Baronluk unvanı ve bir malikane alıyordu. Anna onunla birlikte bu malikaneye gitmek istiyordu. Derken birdenbire bu roman kahramanının bir şeylerden utanması gerektiğini, kendisinin de bundan utandığını hissetti. Ama roman kahramanının utanılacak nesi var? Sonra hakarete uğramış bir şaşma ile kendi kendine sordu. Benim utanılacak neyim var? Kitabı bıraktı. Kağıt keseceğini iki eliyle sımsıkı tutarak sırtını koltuğun arkalığına dayadı. Utanılacak hiçbir şeyi yoktu. Moskova anılarını bir bir aklından geçirdi. Hepsi de iyi ve hoş şeylerdi. Baloyu hatırladı. Bronski'yi, onun aşık, uysal yüzünü hatırladı. Onunla olan bütün ilişkilerini hatırladı. Ortada utanılacak hiçbir şey yoktu. Ama bununla birlikte anılarının tam bu yerinde utanma duygusu güçleniyor. Sanki içinden gelen bir ses, özellikle tam da Vronski'yi hatırladığı şu anda ona sıcak, çok sıcak, ateş gibi diyordu. Koltuğunda kesin bir davranışla yer değiştirerek kendi kendine sordu. Ne yapalım? Bu ne demek yani? Düpedüz bu olaya bakmaktan korkuyor muyum acaba? Ne yapalım? Benimle bu çocuk subay arasında her tanıdıkla olan ilişki dışında herhangi bir ilişki var mı? Ve böyle bir ilişki olabilir mi sanki? Küçümser bir eda ile gülümsedi. Yine kitabını okumaya koyuldu. Ama artık kesin olarak okuduğunu anlayamıyordu. Kağıt keseceğini camın üzerinde dolaştırdı. Sonra keseceğini perdahlı soğuk demirin yüzüne dayadı. Birdenbire sebepsiz olarak benliğini saran bir sevinçle az daha yüksek sesle gülecekti. Sinirlerinin tıpkı teller gibi bir takım vidalı sopacıklar üzerinde gittikçe gerildiğini duyuyordu. Gözlerinin gittikçe daha çok büyüdüğünü, el ve ayak parmaklarının sinirli sinirli kımıldadığını, vücudunda bir şeylerin soluğunu kestiğini, bu sallantılı yarı karanlıkta bütün görüntülerin ve seslerin kendisini aşırı derecede şaşırttığını hissediyordu. Boyuna kuşkulandığı oluyordu. Vagonlar ileri mi gidiyor, geri mi gidiyor? Yoksa büsbütün mü duruyor? Yanındaki Anuşka mıydı yoksa başka biri mi? Çivide asılı olan kürk mü yoksa hayvan mı? Burada olan ben miyim? Ben miyim yoksa bir başkası mı? Bu bilinç dışı hale düşmek onu korkutuyordu. Ama bir şeyler onu bu hale sürüklüyordu. Kendini bu hale kaptırabilirdi de, kaptırmayabilirdi de. Bu keyfine kalmış bir şeydi. Kendisine gelebilmek için ayağa kalktı. Yol battaniyesini üzerinden attı, pelerini çıkarttı. Bir dakika kendine geldi ve içeri giren düğmeleri eksik kaba bir pamuklu palto giymiş olan zayıf mujiğin ateşçi olduğunu, termometreye baktığını anladı. Onun peşinden rüzgar ve karın kapıdan içeri saldırdığını fark etti. Ama sonra yine her şey birbirine karıştı. Uzun boylu mujik duvarda bir şeyler kazımaya başladı. İhtiyar kadın bacaklarını vagonun boyunca uzattı. Vagonu kara bir bulut gibi kapladı. Sonra sanki birini boğazlıyorlarmış gibi korkunç bir gıcırtı, bir vurma sesi duyuldu. Gözleri kör eden kırmızı bir ışık parladı. Sonra her şey bir duvarın arkasında kayboldu. Anna bir uçuruma yuvarlandığını hissetti. Ama bütün bunlar korkunç olmaktan çok neşeliydi. Yüzünü gözünü sarmalamış karla örtülü adamın sesi Anna'nın kulağının dibinde bir şeyler bağırdı. Anna ayağa kalktı ve kendine geldi. Bir istasyona geldiklerini, bağıran adamın kondüktör olduğunu anladı. Anuşka'dan çıkardığı pelerinini ve eşarbını istedi. Bunlarla örtünerek kapıya yöneldi. Anuşka, "Hanımefendi dışarı mı çıkıyorlar?" diye sordu. "Evet, biraz hava almak istiyorum. Burası çok sıcak." Kapıyı açtı. Tipi ve rüzgar onu göğüsledi. Kapıyı yüzüne itti. Bu ona eğlenceli göründü. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Rüzgar sanki onu bekliyordu. Neşeli neşeli ıslık çalıyor, onu yakalayıp uçurmak istiyordu. Ama Anna bir eliyle soğuk sütunu, öteki eliyle de eteklerini tutarak perona indi ve vagonun arkasına geçti. Rüzgar merdivenlerde çok şiddetliydi. Ama peronla vagonların arkası sakindi. Bu karlı soğuk havayı zevkle derin derin içine çekti. Vagonun yanında ayakta durarak peronu ve ışıklı istasyonu gözden geçirdi. Korkunç bir rüzgar istasyonun köşesinden bütün şiddetiyle esiyor, tekerleklerin arasında, sütunların çevresinde ıslık çalıyordu. Gözle görülen her şey, vagonlar, sütunlar, insanlar bir yanlarından karla örtülmüştü. Kar bunları gittikçe örtmekte devam ediyordu. Fırtına bir an için yavaşlar gibi oldu. Ama sonra yine öylesine şiddetle saldırdı ki adeta karşı konulamaz bir hal aldı. Bu arada bir takım insanlar aralarında neşeli neşeli konuşarak peronun tahtalarını gıcırdatarak şuraya buraya koşuyor, boyuna istasyonun büyük kapısını açıp kapıyorlardı. İki büklüm bir adam gölgesi Anna'nın ayakları dibinden geçti ve demire vuran çekiç sesleri işitildi. Öbür yandan fırtınalı karanlığın içinden "Telgraf çek!" diye haykıran öfkeli bir ses duyuldu. Başka bir takım sesler de "28 numara lütfen buraya!" diye bağırıyorlardı. Üstleri başları kar içinde sarınıp sarmalanmış bir takım adamların koşup geçtikleri görüldü. Ağızlarında sigara ateşi parıldayan iki kişi Anna'nın yanından geçti. Anna temiz hava almak için bir defa daha derin derin soluk aldı ve sütuna tutunup vagona girmek üzere ellerini manşonundan çıkardığı bir sırada sırtında asker kaputu bulunan bir adam fenerin titrek ışığına gölgesini düşürerek yanında belirdi. Anna bu adama baktı ve hemen Vronski'nin yüzünü tanıdı. Vronski elini kasketinin vizyerine götürerek kadının önünde saygı ile eğildi ve bir şeye ihtiyacı olup olmadığını, kendisine bir hizmette bulunup bulunamayacağını sordu. Anna hiç cevap vermeden oldukça uzun bir süre ona baktı. Vronski gölgede durduğu halde kadın onun hem yüz anlatımını hem gözlerini gördü. ya da gördüğünü sandı. Bu dün kendisini öylesine etkileyen yine o saygılı hayranlık anlatımıydı. Anna bu son günlerde ve şimdi Vronski'nin kendisi için her yerde rastlanan ve hiç değişmeyen yüzlerce gençten biri olduğunu, kendini hiçbir zaman onu düşünmeye bile müsaade etmeyeceğini birçok seferler içinden tekrarlayıp durmuştu. Ama şimdi onunla karşılaşmanın ilk anında sevinçli bir gurur duygusunun bütün benliğini kapladığını hissetti. Onun neden burada olduğunu sormak Anna için gereksizdi. Çünkü bunu Anna'nın bulunduğu yerde bulunmak için burada olduğunu kendisine söylemişçesine biliyordu. Anna sütunu tutmak üzere olan elini bırakarak "Petersburg'a gitmek niyetinde olduğunuzu bilmiyordum. Niçin gidiyorsunuz?" dedi ve belli bir sevinç, canlılık yüzünü aydınlattı. Vronski doğrudan doğruya Anna'nın gözlerinin içine bakarak "Niçin mi gidiyorum?" diye tekrarladı. "Sizin olduğunuz yerde bulunmak için gittiğimi biliyorsunuz," dedi. "Başka türlü yapamam." Bu sırada rüzgar sanki engelleri yenmiş gibi vagonun damındaki karları uçurdu. Kopmuş bir saç levhayı tıkırdattı. İleride lokomotifin tiz düdüğü hazin ve şikayetçi bir sesle öttü. Şimdi tipinin bütün dehşeti Anna'ya daha güzel göründü. Vronski ona kalbinin beklediği ama aklının çekindiği şeyleri söylemişti. Anna hiç cevap vermedi. Vronski onun içindeki savaşı yüzünden okumuştu. Söz dinler bir edayla, "Söylediklerim hoşunuza gitmediyse beni bağışlayın," dedi. Terbiyeli, saygılı, kocasının yüzü oldu. Kocasının soğuk ve gösterişli yüzüne, özellikle şimdi onu şaşırtan ve melon şapkasının kenarlarına dayanan kulak kepçelerine bakarken, "Ah ya Rabbi, kulakları neden böyle olmuş?" diye düşündü. Karen'in karısını görünce dudaklarında o her zamanki alaycı gülümseyiş olduğu halde, kocaman yorgun gözleriyle dik dik ona bakarak Anna'ya doğru yürüdü. Anna, kocasının ısrarlı yorgun bakışlarıyla karşılaşınca sanki onu başka türlü görmeyi umuyormuş gibi yüreğinin tatsız bir duygu ile burkulduğunu hissetti. Anna'yı özellikle şaşırtan şey kocasıyla karşılaşınca hissettiği kendi kendisinden hoşnutsuzluk duygusu oldu. Bu kocasıyla olan ilişkisinde varlığını hissettiği ikiyüzlülüğe benzer eski bildik bir duyguydu. Ne var ki önceleri bu duygunun pek de farkında olmuyordu. Şimdi ise apaçık ve acı duyarak onu görüyor ve anlıyordu. Alexey Alexandrovich ağır ince sesiyle ve hemen her zaman karısıyla konuşurken takındığı tonla, gerçekte bu biçim konuşanlarla alay ettiği tonla, "Ya işte gördüğün gibi," dedi. Şefkatli bir koca, tıpkı evlenmemizin ilk yılındaki gibi şefkatli. Seni görmek isteğiyle yanıp tutuşan bir koca. "Seryoja iyi mi?" diye sordu. "Benim ateşliliğim bütün mükafatı bu mu?" dedi kocası. "İyi, iyi." Vronski o gece uyumayı hiç denemedi bile. Kimi gözlerini karşıya dikerek, kimi girip çıkanları seyrederek koltuğunda oturdu. Eskiden de tanımadığı kişileri sarsılmaz soğukkanlı görünüşüyle şaşırtır ve heyecanlandırırdı. Ama şimdi daha da gururlu, kendini beğenmiş görünüyordu. İnsanlara, eşyalara bakar gibi bakıyordu. Vagonda karşısında oturan ve bölge mahkemelerinden birinde memur olan sinirli bir genç, bu görünüşünden ötürü ondan nefret etmeye başladı. Eşya olmayıp insan olduğunu anlatmak için onun ateşiyle sigarasını yaktı, onunla konuştu. Hatta onu itti. Ama Vronski ona bir fenere bakar gibi bakmaya devam etti. Ve bu genç kendisinin insan yerine konulmamasının etkisi altında soğukkanlılığını kaybetmekte olduğunu hissederek yüzünü buruşturuyordu. Vronski hiçbir şeyi ve hiç kimseyi görmüyordu. Kendisini bir kral gibi hissediyordu. Ama bu duygu kendisinin Anna'nın üzerinde bir etki yarattığına inandığından değil, çünkü buna henüz inanmıyordu. Anna'nın kendisi üzerinde yaptığı etki ona mutluluk ve gurur verdiğinden ileri geliyordu. Bütün bunlardan ne çıkacaktı bunu bilmiyordu. Hatta düşünmek dahi istemiyordu. Ama şimdiye kadar başıboş ve dağınık bir halde bulunan bütün güçlerinin bir noktaya toplandığını ve müthiş bir enerjiyle mutlu bir amaca yöneldiğini hissediyordu. Ve o bundan mutluluk duyuyordu. O Anna'ya sadece gerçeği söylediğini, onun bulunduğu yere gittiğini, şimdi hayatının bütün mutluluğunun, hayatının biricik anlamının onu görmek, onun sesini duymak olduğunu biliyordu. Bologova istasyonunda bir soda içmek için dışarı çıktığı ve Anna'yı gördüğü zaman daha ilk sözde elinde olmayarak ona düşündüklerini söyleyivermişti. Bunu ona söylemiş olmasından, Anna'nın şimdi bunu öğrenmiş olmasından ve bunu düşünmesinden çok sevinçliydi. Bütün gece uyumamıştı. Vagonla dönünce onu gördüğü bütün durumları, onun bütün sözlerini aralıksız olarak bir gözden geçirdi. Hayalinde kalbini titreterek olabilir bir geleceğin tabloları canlandı. Uykusuz bir geceden sonra Petersburg'da vagondan çıkınca soğuk su banyosu yapmış gibi kendisini canlandırmış ve zinde hissetti. Onun çıkmasını bekleyerek kendi vagonunun yanında durdu. Elinde olmadan gülümseyerek kendi kendine, "Onu bir defa daha göreceğim, onun yürüyüşünü, onun yüzünü seyredeceğim. Belki bana bir şeyler söyler, belki başını çevirir, belki bana bakar, gülümser," diye söylendi. Ama daha Anna'yı görmeden gar şefi tarafından saygılı bir eda ile halkın arasından geçirilmekte olan kocasını gördü. Ah evet, koca. Vronski, kocanın Anna ile bağlı bir kişi olduğunu ilk defa olarak ancak şimdi açıkça anladı. Onun kocası olduğunu biliyordu. Ama bu kocanın varlığına inanmıyordu. Ancak başıyla, omuzlarıyla ve siyah pantolonlu bacaklarıyla onu gördükten, özellikle bu kocanın bir mülkiyet duygusuyla rahatça Anna'nın elini tuttuğunu fark ettikten sonradır ki büsbütün buna inandı. Alexey Aleksandrovich'i Petersburglu, taze yüzüyle, sert, kendine güvenilir edasıyla, melon şapkasıyla, biraz kamburlaşmış sırtıyla görünce onun varlığına inandı ve tatsız bir duyguya kapıldı. Bu susuzluktan yanmış bir adamın saf bir su kaynağına varınca orada su içmekte ve suyu bulandırmakta olan bir köpekle, bir koyunla ya da bir domuzla karşılaştığı zaman kapılacağı duyguya benzer bir duyguydu. Vronski'yi en çok tiksindiren şey Alexey Aleksandrovich'in kalçalarını oynata oynata ağır yürüyüşüydü. O Anna'yı kuşku götürmez sevgi hakkını yalnız kendisine tanıyordu. Ama Anna hep aynıydı. Görünüşü de ruhunu fizikçe canlandırarak, heyecanlandırarak, mutlulukla doldurarak onun üzerinde hep aynı etkiyi yaptı. İkinci mevkide seyahat etmekte olan ve yanına koşup gelen Alman uşağına eşyalarını alıp götürmesini emretti. Kendisi de Anna'ya yaklaştı. Karı kocanın ilk karşılaşmalarını gördü ve seven bir adamın sezişiyle kocasıyla konuşurken Anna'yı saran hafif bir sıkılma belirtisi fark etti. İçinden, "Hayır, onu sevmiyor. Sevmesine de imkan yok," diye düşündü. Daha Anna Arkadnevya'ya arkadan yaklaşırken Anna'nın onun yaklaşmakta olduğunu hissettiğini, hafifçe başını çevirip baktığını, onu tanıyınca tekrar kocasına döndüğünü sevinçle fark etti. Vronski karı koca önünde eğilerek ikisini birden selamlamış oldu. Böylece Alexey Aleksandrovich'i selamını kendi hesabına kabul edip etmemekte ve isteğine göre kendisini tanıyıp tanıtmamakta serbest bırakarak, "Geceyi iyi geçirdiniz mi?" dedi. Anna, "Teşekkür ederim, çok iyi geçirdim," cevabını verdi. Anna'nın yüzü yorgun görünüyordu ve bu yüzde kah dudaklarda bir gülümseme, kah gözlerde bir canlılık halinde belirmeye hazır o mimikler yoktu. Ama Vronski'yi görünce gözlerinde bir an parlayıp sönen bir ışık tutuştu. Bu an Vronski'yi mutlu kılmaya yetti. Anna, Vronski'yi tanıyıp tanımadığını anlamak için kocasına baktı. Alexey Aleksandrovich kim olduğunu dalgın dalgın hatırlamaya çalışarak hoşnutsuzlukla Vronski'yi süzdü. Vronski'nin serin kanlılığı, kendine güveni, burada bıçağın taşa çalması gibi Alexey Aleksandrovich'in soğuk güvenine çarptı. Anna, "Kont Vronski," dedi. Alexey Aleksandrovich elini uzatarak ilgisizce, "Ya, galiba tanışıyoruz," dedi. Sonra ağzından inciler saçarcasına her kelimenin üstünde ayrı ayrı durarak annesiyle gitti, oğlu ile dönüyor. "Herhalde izinden dönüyorsunuzdur, değil mi?" diye ekledi ve cevap beklemeden karısına dönerek şakacı tonuyla, "E, Moskova'dan ayrılırken epey gözyaşı döküldü mü?" dedi. Alexey Alexandrovich karısına bu seslenişiyle yalnız kalmak istediğini Vronski'ye çıtlatmak istemişti. Sonra Vronski'ye dönerek elini şapkasına götürdü ama Vronski Anna Arkadyevna'ya seslenerek "Sizi ziyaret etmek şerefine ereceğim umarım," dedi. Alexey Alexandrovich yorgun gözlerle Vronski'ye baktı ve soğuk bir edayla "Çok memnun oluruz. Kabul günümüz pazartesi," dedi ve Vronski'yi büsbütün bırakarak karısına döndü. Epo olaycı tonla sözlerine devam etti. "Seni karşılamak ve inceliğimi gösterebilmek için yarım saat boş vaktimin bulunması ne iyi bir rastlantı." Anna arkalarından gelmekte olan Vronski'nin ayak seslerine elinde olmadan kulak vererek aynı alaycı tonla "Ona daha çok değer vermem için incelik üzerinde çok duruyorsun," dedi ve sanki bundan bana ne diye düşündü. Sonra da kendisinin bulunmadığı sıralarda Seryoja'nın nasıl vakit geçirdiğini kocasından sormaya koyuldu. "Oo, çok güzel. Mariette onun çok uslu oturduğunu söylüyor. Seni üzmek zorundayım ama seni hiç özlemedi. Oğlun kocan gibi değil. Bir gün önce geldiğine bir defa daha mersi. Bizim sevgili semaverimiz her zaman her şeye heyecanlandığı ve hırslı olduğu için ünlü Kontes Lidya Ivanovna'ya bu adı takmıştı. Sevindiğinden uçacak. Seni sorup durdu. Sana öğüt vermek cesaretinde bulunabilirsem onu hemen ziyaret etmeni tavsiye ederdim. Onun herkesin derdiyle ilgilendiğini bilirsin. Şimdi o kendi üzüntülerinden başka Oblonskileri barıştırmakla uğraşıyor." Kontes Lidya Ivanovna, Anna'nın kocasının ahbabı ve Petersburg sosyetesi topluluklarından birinin merkeziydi. Anna kocası yüzünden bu topluluğa herkesten daha sıkı bağlıydı. Anna kocasına "Ama ben kontese yazdım," dedi. "O her şeyi ayrıntılarıyla öğrenmek ister. Eğer yorulmadıysan ona gidiver. Kondrati sana arabayı getirir. Ben toplantıya gidiyorum. Artık yine yalnız yemek yemeyeceğim." Alexey Alexandrovich bu sefer şaka etmeden "İnanmazsın ne kadar alışmışım," diye ekledi ve uzun uzun karısının elini sıkarak özel bir gülümseme ile onu arabaya bindirdi.